Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam göndeririz. Mevlamızın rahmeti, affı ve mağfireti şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te her birinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserimizden merhum İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nin yazdığı bu kıymetli eserden yeni bir sure-i celileye başlayarak Ra'd suresinin ilk ayetlerini tilavet edip ardından tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimeleri sizlere tilavet olarak aktarmak istiyoruz. Ra'd suresi 1 ila 4. ayetler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın cümlemizden bir güzel, salih amel olarak kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz olmak üzere, bütün Peygamberan-ı İzam ve Rusul-i Kiram Hazeratının ervahına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın ruhlarına, Ashab-ı Güzin'in, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam ile birlikte ervah-ı şerifelerine, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'nın bizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ra'd suresinin ilk ayeti kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri şöyle başlıyor ayet-i kerimenin tefsirine. İbni Abbas radıyallahu anh der ki, Elif, Lam, Mim, Ra'nın manası, ben hiçbir kimsenin bilmediği şeyleri bilen arşın üstüyle toprağın altı arasında olup da kimsenin görmediği her şeyi gören Allah'ım. Bu manaya göre Elif ile Lam, Zat-ı İlahi'ye delalet eden En Allah, yani Ben Allah'ım ifadesinin kısaltmasıdır. Mim ile Ra ise ilahi sıfata delalet eden E'lemu ve Era, yani bilirim ve görürüm ifadesinin kısaltmasıdır. Kâşifi ise şöyle der, Elif, onun nimetleri, Lam, onun sınırsız lütfu, Mim, zevali olmayan mülkü, Ra ise kemal üzere olan re'feti, yani esirgemesidir, bağışlamasıdır, korumasıdır. Buna göre, her harf ilahi sıfatlara delalet eden kelimelerin kısaltması olmuş oluyor, diyor Kâşifi rahmetullahi aleyh. Müellifimiz şöyle devam ediyor. Et-Tibyan'da da şöyle denilir. Elif Allah, Lam Cebrail, Mim Muhammed, Ra Resuller demektir. Bu durumda mana şöyledir. Ben Cebrail vasıtasıyla Kur'an'ı Muhammed'e, başka ilahi kitapları ve Rabbani sahifeleri de peygamberlere gönderen Allah'ım. Şehzade ise şöyle diyor. Öyle görünüyor ki elif, lam, mim, ra ifadesi müstakil bir söz olup takdiri şöyledir. Bu sure elif, lam, mim, ra adlı suredir. Bunlar yani bu surenin ayetleri kitabın yani Kur'an'ın ayetleridir. Et-Tevilatun Necmiye'de ise şöyle denilir. Bunlar yani elif, lam, mim, ra harfleri Kur'an'ın ayetleridir. Elif ile Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani o Allah ki ondan başka tanrı yoktur. O haydır ve kayyumdur. Bakara suresi 255. ayetine. Lam ise lehu meqalidus semavati vel ard. Yani göklerin ve yerin anahtarları, mutlak hükümranlığı O'nundur. Zümer suresi 63. ayetine. Mim ile Maliki yevmiddin, ceza gününün malikidir. Fatiha 3. ayete. Ra ile de Rabbus semavati vel ard. O göklerin ve yerin Rabbidir. Saffat suresi 5. ayetine işaret edilmektedir. Ayette geçen Rabbinden sana indirilen Kur'an, müşriklerin dediği gibi senin tarafından haşa batıl bir şey olarak ortaya konmuş olmayıp haktır. Dolayısıyla ona inanmak ve ahkamıyla amel etmek gerekir. Allah'ın ipi olan bu Kur'an'a kim sarılırsa, Kur'an o kimseyi en aşağı tabakadan alır kurtarır. Bilesin ki Allah tarafından indirilen tabiri, Kur'an-ı Kerim'in sarih nassı ile sabit olan hükümlerde olduğu gibi, hem açıkça indirilmiş bulunan hükümleri, hem de sünnet, icma ve kıyas ile sabit olan hükümlerde olduğu gibi, zımnen indirilmiş olan hükümleri içine alır. Bu bakımdan bu hükümlerin hepsi haktır. Fakat insanların çoğu aşırı derecede inatçı oldukları, doğru yoldan çıktıkları, manaları üzerinde iyice düşünmedikleri, muhtevasını tam olarak kavrayamadıkları için Kur'an'a inanmazlar. Onun hak olduğunu ve kendisine sarılanları Allah'a ulaştıracak bir ilahi ip olduğunu inkar ederler. Ancak onların inkar edip onu görmemesi, Allah katından indirilmiş bir hak olmasına ters düşmez. Çünkü körler görmese de güneş yine güneştir. Tat alma duygusunu kaybedenler tadına varmasa da bal yine baldır. Zaten terbiye, inkar edene ve batıl peşinde koşana değil, istidatlı ve kabiliyetli olana fayda sağlar. Molla Camii der ki, kabiliyetsiz olana terbiyenin hiçbir faydası olmaz. Onu bütün mahlukattan daha kıymetli ve nazlı tutsan da. Yağmurun neminden asla yeşillik ve hoşluk olmaz duvarın başına diktiğin kutlu dikenden. Cenab-ı Hak daha sonra rububiyet ve ehadiyetin delillerini açıklamaya başlayarak şöyle buyurur. 2. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu'l-lezî rafa'a's-semâvâti bi-gayri 'amadin tarawnahâ. Thumma istawâ 'alal-'arşi ve sakhara'ş-şemse vel-kamer. Kullun yecrî li-ecelin musammâ. Yudabbiru'l-emra, yufassilu'l-âyâti la'allakum bi-liqâi rabbikum tuqinun. Sadakallahul azim. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmadan yükselten, Sonra arşa istiva eden, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bunların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için her işi düzenleyip ayetleri açıklamaktadır. Allah Teala gökleri kudretiyle yüksekte tutmaktadır. Sanki onun kudreti göklerin direkleri gibi olmaktadır. Ya da gökleri yüksekte tutan adalettir. Çünkü gökler, yani ulviyat ve süfliyat, ancak adaletle ayakta durur. Bir beyit aktarıyor bize müfessirimiz. Gök ve yer adaletle ayaktadır. Adaletsiz şahlar yüzünden yerle bir olur. Eğer çadırın direği yerinde olmazsa, nasıl çadır direksiz ayakta durur? Ayette geçen yükselten ifadesi, yani Allah gökleri öyle yüksek yaratmıştır ki göklerle yer arasında 500 senelik yürüme mesafesi vardır. Yoksa bu ifade gökler yerin üzerindeydi de Allah sonra yükseltti anlamına değildir. Ayette geçen teravneha, yani görebileceğiniz ifadesinin yeni başlayan bir cümle olması da mümkündür. O zaman sanki göklerin direksiz olarak yükseltilmesinin delili nedir diye sorulmuş ve cevaben işte siz göklerin direksiz olduğunu görüyorsunuz denilmiştir. Sonra arşa istiva eden. Buradaki sonra kelimesi bu iki yaratılış arasındaki üstünlük ve farklılığı açıklamak içindir. Çünkü arş göklerden daha üstündür. Yoksa ayetteki sonra kelimesi zaman bakımından bir sonralık ifade etmek için değildir. Çünkü arş göklerden önce yaratılmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz şimdi de arş hakkında bilgi vermektedir. Arş, padişahın tahtı demektir. Buradaki manası ise var olan en büyük mahluktur. Mahlukatın en büyüğüdür. Altında tatlı su vardır. Nitekim Allah Teala, onun arşı su üzerindeydi buyurmuştur Hud suresi 7. ayet. Bu su büyük bir okyanustur ki ne kadar büyük olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Bahrul Ulum'da belirtildiğine göre istiva etti ifadesi üstten ona muttali oldu demektir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Allah Teala Firdevs cennetinin arsasını kudret eliyle sıktı. Sonra onu saf altından kerpiç ve hoş kokulu miskten kerpiçle inşa etti. Sonra orada her türlü hoş kokulu, güzel, tatlı meyveyi yetiştirdi. Bu meyve ağaçlarının arasından nehirler fışkırtıp akıttı. Sonra da Rabbimiz arşına istiva edip bu güzelliğe nazar ederek şöyle buyurdu. İzzet ve celalime yemin ederim ki sana şarap içenler, zinada ısrar edenler, deyyuslar, kovucular, başkasını kötüleyenler, kefen soyucular ve hainler giremez. Bu hadis-i şerifin Tergib adlı eserde rivayet edildiğini aktarıyor mütercimlerimiz. Sonra arşa istiva etti ifadesini Beyzavi şöyle açıklıyor. Allah arşına koruma ve tedbiriyle istiva etti. Buna göre Allah'ın arşa istivası direksiz olarak yüksek yarattığı şeylerde hükümdarlık ve tasarruf hakkını tamamen eline almaktan ibarettir. Bir sultan tahtına hiç oturmamış olsa da sultan olduğu zaman tahta oturdu denir. Öyle görünüyor ki sonra kelimesi herhangi bir sonralık manası düşünülmeksizin sırf atıf ve sıralama manası ifade ediyor. Çünkü Allah Teala'nın yükselttiği bu göklerde tasarrufu elinde bulundurması, bunları yükseltmesinden sonra değildir. Aslında buradaki istivadan maksat, nefsi ve zatı itibariyle olmaksızın Yüce Allah'ın istivasıdır. O, zalimlerin söylediklerinden son derece münezzehtir. Aksine bu, onun yaratmaya dair emri ve sevgiyle ilgili ehadi tecellisi itibariyledir. Ardından ayet-i kerimede gelen güneşi ve ayı emrine, yani onlarla murad edilen şeye boyun eğdiren Allah'tır. Onlardan istenen şey ise mahlukatın onlardan faydalanmasıdır. Nitekim Bahrul Ulum'da şöyle geçer: güneş ile ayın boyun eğdirilmesinin manası onların insanlara faydalı kılınmasıdır. Çünkü onların hareketi sayesinde yılların sayısı ve hesabı bilinmektedir. Onlar gece ve gündüz kendilerini aydınlatmakta, karanlığı yok etmekte, yeryüzünü, bedenleri, ağaç ve bitkileri ıslah etmektedirler. Onların her biri muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir ifadesinde ise, dünyanın fani olma zamanından yahut devrini tamamladığı süreden ibaret bulunan muayyen bir vakte kadar demektir. Güneş ve ayın bir takım menzilleri vardır. En uzak menzile varana dek her akşam bir menzilde batar, bir menzilde doğarlar. Ve o Rabbinize kavuşacağınıza, yani kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın karşılık olarak size cemalini, didarını ihsan etmek istediğine kesin olarak inanmanız için hiç şüphe etmeyin ve bilin ki bu eşyayı yaratmaya ve var etmeye kadir olan onları tekrar yaratmaya ve var etmeye de kadirdir. Yine Bahrul Ulum adlı eserde şöyle denilir: yani Allah Teala bu ayet ve delilleri üzerinde iyice düşünüp tefekkür ederek onlar sayesinde Allah'ı, onun birliğini, kudret ve hikmetini istidlal edesiniz. Gökleri ve arşı yaratmaya o kadar büyük olmalarına rağmen güneş ile ayı boyun eğdirmeye ve bütün işleri idare etmeye muktedir olan, yaratılması gayet kolay olan insanoğlunu yaratmaya, tekrar diriltmeye ve ona yaptıklarının karşılığını vermeye elbette daha da muktedir olur. Ayette geçen her işi düzenleyip ifadesi, melekutundaki verme yahut alıkoyma, diriltme ve öldürme, günahları bağışlama, sıkıntıları giderme, bir milleti yüceltip başka bir milleti alçaltma ve diğer hususları idare edip onlar hakkında hükmeder demektir. Et-Tevilat adlı eserde şöyle denilir: İşi, yani alemin işini yalnız başına o düzenler. Bu da istivanın, yani Allah'ın arşına kudretiyle istivasının bir benzetme, yani teşbih ifade etmek için değil, mükevvenatı, yaratılmış olan her şeyi idare etmek için olduğuna delalet eder. Tevhide, öldükten sonra dirilmeye, kudretin ve hikmetin kemaline delalet eden ayetleri, delilleri açıklamaktadır, beyan etmektedir. Bilesin ki imkan aleminin var edilmesi konusunda ne yapılıp edilmişse insanların müşahede, itminan ve kesin iman elde etmeleri içindir. Molla Cami şöyle der: yakın denizinden susuz canını sula, suya kandır. Şüphe serabında kuru dudakla öyle oturma. Hazreti Ali radıyallahu anh'in perde kaldırılsa dahi yakinim artmazdı dediği rivayet edilmiştir. Çünkü mükaşefe ehli ilmel yakinden aynel yakine ulaşmışlardır. Aynel yakin ise hicab ehline ancak kıyamet günü hasıl olur. perde, yani dünya hayatı ortadan kaldırılsa ve ahiret hayatı ortaya çıksa bile onların yakinleri artmaz. Aksine dünyadaki halleri üzere devam ederler. Ancak hicap ehli böyle değildir. Çünkü onların bilgisi ancak kıyamet günü ilmel yakin olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi de buna delalet eder. İnsanlar uykudadırlar, uyumaktadırlar. Öldüklerinde uyanırlar. Yani kendi istekleriyle ya da mecburen öldüklerinde uyanıklık, yani yakaza hali hasıl olur. Şu halde aklı başında olana düşen, yakini elde etmeye çalışmak ve Rabbul Alemin'in ayetleri üzerinde ibretle düşünmektir. Mümin şu altı hasletten müstağni olamaz. 1. Ahiret konusunda kendisine rehberlik edecek bir ilim. 2. Allah'a itaat konusunda kendisine yardımcı olacak ve ona karşı gelmekten alıkoyacak bir arkadaş. 3. Düşmanını tanıyıp ondan sakınmak. 4. Allah'ın ayetleri ile gece ve gündüzün değişip durması üzerinde düşünüp ibret almak. 5. Kıyamet günü kendisine hasım olmasınlar diye mahlukata adaletli ve insaflı davranmak. 6. Kıyamet günü rüsvay olmamak için ölüm gelip çatmadan önce hem ölüme hem de Rabbine kavuşmaya hazırlıklı olmak. Kıymetli dinleyenlerim, bu önemli tavsiyelerden sonra sohbetimize izninizle bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. İnşallah ikinci bölümde kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim efendim.
Hak isteyen aşıklar, gelin tevhid edelim. Hak isteyen aşıklar, gelin tevhid edelim. Hak yolunda sadıklar, gelin tevhid edelim. Hak yolunda sadıklar, gelin tevhid edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, la ilahe silmeye, ağlar iken gülmeye, gönül pasın silmeye, ağlar iken gülmeye, ölmezden ön ölmeye, gelin tevhid edelim, ölmezden ön ölmeye. Gelin tevhid edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, bize bu. Gelin tevhid edelim, hakkı bestir bize bu. edelim, tevhid edelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, la ilahe
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Ra'd suresinin 3. ayeti kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri döşeyen, onda sabit dağlar ve ırmaklar yaratan, orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. Ayette geçen yeri döşeyen ifadesi, uzunluk ve genişlik vererek yeri yaydı ki ayaklar yere sağlam bassın. Canlılar bir bölgeden diğerine gidebilsin. Yani Allah yeri daha baştan uzatılmış olarak yaratmıştır. Yoksa arz bir yerde toplu, kesif bir haldeydi de Allah onu buradan yaydı manasında değildir. Yeryüzünün böyle yayılmış olması küre şeklinde olmadığını göstermez. Çünkü yeryüzünün tamamı çok büyük bir cisimdir. Böylesine büyük olan bir kürede ise her bölümü bir satıh gibi görülür. Bazıları şöyle demiştir. Yeryüzü bizim yatağımızdır, bizim anamız olmuştur, geçimimiz ondadır ve oraya defnediliriz. Yine ayette geçen onda sabit dağlar var etti. Yani Allah yeryüzünün hareket edip kımıldamaması ve üzerinde karar kılınması için kazık gibi sabit dağlar var etti. Yeryüzünün sarsılması ise Allah'ın azametinden kaynaklanıyordu. İbni Abbas radıyallahu anhuma der ki, yer üzerinde var edilen ilk dağ Ebu Kubeys'tir. El-Kamus'ta şöyle denilir. Ebu Kubeys Mekke'de bir dağdır. Mezhicli bir demirciye izafeten bu adı almıştır. Çünkü bu bölgede bina yapan ilk kişi oydu. Bu dağa El-Emin de denir. Çünkü Rükni Hacerul Esved ona emanet edilmişti. İnsanul Uyun adlı eserde de şöyle denilir. Yer üzerinde var edilen ilk dağ Ebu Kubeys'tir. Buna göre Ebul Cibal yani dağların atası diye adlandırılması ve en üstün dağ olması gerekir. Oysa Suyuti'nin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud bizi sever biz de Uhud'u hadisine dayanarak söylediği gibi dağların en üstünü Medine'deki Uhud dağıdır. Mesnevi'de şöyle denilir. Zülkarneyn Kaf dağı tarafına gitti. Dağın zümrüt gibi saf olduğunu gördü. O dağ bütün dünyayı çepeçevre kuşatmıştı. Dağın büyüklüğüne, benzeri olmayışına şaştı kaldı. Dedi ki, sen dağsan öbür dağlar nedir? Senin büyüklüğünün yanında onlar birer oyuncak. Kaf dağı dedi ki, o dağlar benim damarlarımdır. Güzellikte, büyüklükte hiçbiri benim gibi olamaz. Her şehirde benim gizli bir damarım vardır. Dünyanın her tarafı benim damarlarıma bağlıdır. Cenab-ı Hak bir şehre deprem vermek isteyince bana emreder de ben oradaki damarımı oynatırım. Şehirdeki zelzelenin korkunç oluşu kahırla oynattığım o damara bağlıdır. Cenab-ı Hak yeter deyince damarım durur. Duruyor görünürüm ama ben daima işte güçteyim. Merhem gibi dururum ama hayli iş görürüm. Akıl gibi ki o da durur ama söz ondan doğar. Fakat aklı bunu kavrayamayan kimseye göre zelzele yerdeki buharlardan meydana gelir. Bu uzunca beyitten sonra müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Ve akıp giden ırmaklar yaratan, yani ırmakların doğuşuna dağların sebep olmasından ötürü Allah Teala ırmakları dağlara ilave ederek her ikisini tek bir fiile bağladı. Şöyle ki taş sert bir cisimdir. Yerkürenin merkezinden buharlar yükselip de dağa varınca orada mahpus kalır. Orada yoğunlaşa yoğunlaşa, sıkışa sıkışa dağ sayesinde çok büyük miktarda sular meydana gelir. Sonra çok büyük miktarda ve çok güçlü olması sebebiyle o dağı delip dışarı çıkar ve yeryüzünde akmaya başlar. El-Melekut adlı eserde şöyle denilir. Allah Teala yeryüzüne kar ve yağmur yağdırdığı zaman yer onları emer. Sonunda hem tabiat hem de özelliği yönünden birbirlerine denk gelen bu sular yer altındaki damarlarda pınar haline gelir. Sonra da yeryüzü yarılması emredilen bir bölgede çatlayıp yarılır. Böylece mahlukatın istifade etmesi için yeryüzünde ortaya çıkar. Bu işle görevli melek Mikail aleyhisselam ve yardımcılarıdır. Büyük ırmaklardan bazıları şunlardır diyor müfessirimiz ve aktarıyor. Kufe'nin ırmağı olan Fırat, Bağdat'ın ırmağı olan Dicle, Tarsus yakınlarındaki Missisa'nın ırmağı Seyhan, bir Hint ırmağı olan Seyhun, Güney Anadolu'nun Adana kentindeki Ceyhan ve Belhin ırmağı olan Ceyhun ile Mısır'ın ırmağı olan Nil. Yine ekliyor müfessirimiz, büyük ırmaklardan birisi de Aras'tır. Nitekim bir şair şöyle der, Aras sahralarda, ovalarda coşar hareket eder, deryaya ulaştığı zaman susar, sakinleşir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor, orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan, orada tatlı, ekşi, siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve küçük büyük, yani orada tatlı, ekşi, siyah, beyaz, sarı, kırmızı ve küçük büyük tüm meyve türlerinden iki çift yaratan O'dur. O kadiri mutlaktır. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Yani O gece karanlığı ile gündüzü kaplayarak geceyi gündüzün karanlığını gideren bir örtü kılar. Dolayısıyla gündüzü de gece ile örtülen bir şey kılar ve gecenin karanlığıyla onu örter. Beyzavi bu ifadeyi şöyle açıklıyor. Geceyi gündüzün yerine giydirir. Böylece aydınlık olan hava kararmış olur. İğşa kelimesi örtmek, bir şeyi bir şeye giydirmek demektir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Şüphesiz bütün bunlarda, yani bütün bu yer, dağlar, ırmaklar, meyveler ve gece ile gündüzde düşünen, yani düşünüp deliller çıkaran bir toplum için ibretler vardır. Bunları yaratana, bu yaratıcının kudret, hikmet ve idaresine delalet eden alametler vardır. Müfessirimiz diyor ki, tefekkür kalbin varlıkların manalarını elde etme tasarrufudur. Nasıl şu büyük alemde yeryüzü, dağlar, madenler, denizler, ırmaklar, dereler ve su kanalları varsa, küçük alem olan insanoğlunda da bunların benzerleri vardır. İnsanın cesedi yeryüzüne benzer. Kemikleri dağlara, ilikleri madenlere, karın boşluğu denizlere, bağırsakları nehirlere, damarları derelere, iç yağları toprağa, saçları bitkilere, saçların bittiği yerler tertemiz bir toprağa, ünsiyet ve yakınlığı mamur bölgelere, sırtı ıssız yerlere, vahşet ve uzaklığı harap bölgelere, nefesi alıp vermesi rüzgarlara, konuşması gök gürültüsüne, sesi şimşeğe, ağlaması yağmura, sevinmesi gündüz aydınlığına, üzülmesi gece karanlığına, uykusu ölüme, uyanıklığı hayata, doğumu yeryüzünün ilk hareketine, çocukluk dönemi ilkbahara, gençliği yaza, olgunluk çağı sonbahara, ihtiyarlığı kışa, ölümü yeryüzünün hareketinin sona ermesine, geçirdiği seneler şehirlere, aylar yeryüzünün menzillerine, haftalar fersahlara, günler millere, alıp verdiği nefesler adımlara benzer. Alıp verdiği her nefeste eceline bir adım daha yaklaşmaktadır. Bu bakımdan bütün bu konular üzerinde tefekkür etmesi gerekir. Müfessirimiz yine şöyle diyor. Denilir ki abdalin ahlakı ondur. Kalp temizliği, malda cömertlik, doğru sözlülük, alçak gönüllülük, sıkıntılara sabretmek, yalnız iken gözyaşı dökmek, insanlara nasihat etmek, müminlere acımak, eşyayı tefekkür etmek ve eşyadan ibret almak. Tefekkür etmekte olan bir topluluğun yanından geçen Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilir. Yaratılanlar hakkında tefekkür edin, yaratıcı konusunda tefekkür etmeyin. Tenbihül Gafilinde de böyle geçmektedir diyor ve bu hadisi Münavi'den bize aktarıyor mütercimlerimiz. Mesnevi'de şöyle denilmektedir. Onun alakası olmayan hiçbir mahluk yoktur. Ey amca, bu alaka anlatılamaz, keyfiyetsizdir. Akıl bu alakaya nasıl yol bulsun, onu nasıl kavrasın? Çünkü o ayrılığa ve buluşmaya bağlıdır. Bu sebepledir ki Hazreti Mustafa bize vasiyette bulundu. Allah'ın zatından pek bahsetmeyin diye. Esasen Allah'ın zatını düşünmek, hakikatte zatı düşünmek değildir. Çünkü düşünenin zannı ve düşüncesi ancak yola bağlıdır. O zan ve düşünce ile Allah arasında ise yüz binlerce perde vardır. Herkes bir perde ile örtülmüş, ulaştım sanmıştır. Hakkın hakikatine ulaştım diyen vehme kapılmıştır. Hazreti Peygamber bu yüzden o vehmi giderdi, yanlışa düşmemizi önledi. Müfessirimiz şöyle devam ediyor. Yeryüzünün Allah'ın varlığına, kudret, hikmet ve idaresine delil teşkil etmesi şöyledir. Yeryüzü üzerindekiler için tıpkı bir yaygı gibi yuvarlağımsı şekilde uzatılmış olması, çeşitli bölgelerinde yürüyenler için yol ve geçitlerin olması, içinde mesela madenlerin, pınarların ve hayvanların bulunmasıdır. Dağların delil olması son derece sağlam, sabit, sert, yüksek ve ağır olmaları yönüyledir. Bir evin direklerle sağlama alınması gibi yeryüzü de dağlarla sabitleştirilmiştir. Irmakların delil olması ise onların bazı dağlarda oluşurken bazı dağlarda oluşmamasının mutlaka hakim ve hür iradesiyle hareket eden bir faile dayanmasını zorunlu kılar. Meyvelerin delil oluşu da şöyledir. Bir tohum toprağa düşüp de toprağın nemi tohuma tesir edince büyüyüp gelişir ve bu gelişme sonucu üst ve alt kısımları çatlar. Üst kısmından toprağın üzerinde yükselecek olan ağaç çıkarken, alt kısmından toprağın derinliklerine doğru yayılan kökler çıkar. Bu şaşılacak şeylerdendir. Çünkü bu tohumun özelliği, tek bir tabiatten birbirine zıt iki şeyin doğması muhaldir. Anlıyoruz ki bu kesinlikle hakim bir idarecinin idaresiyle olmaktadır. Sonra bu tohumdan biten ağacın bir kısmı odun, bir kısmı yaprak, bir kısmı ise meyve olmaktadır. Ayrıca bu meyvede çeşitli tabiatlere sahip bir takım cisimler meydana gelmektedir. Mesela cevizin 4 çeşit kabuğu vardır. En üst kabuk, bunun altındaki odunumsu kabuk, bunun altında bulunan cevizin öz kısmını kuşatan kabuk ve bu kabuktan ayrı son derece ince bir başka kabuk. Elbette bu 4 kabuk, ceviz ve badem henüz taze olduğu hallerde görülebilir. Yine tek bir meyvede çeşitli tabiatlar da hasıl olabilir. Mesela üzüm ile çekirdeği soğuk ve kuru iken, etli kısmı ise suyu sıcak ve yaştır. İşte yıldızlarla gezegenler aynı tesiri yapmasına rağmen, tek bir tohumdan farklı tabiatlerin doğması, mutlaka son derece güçlü ve hikmet sahibi, aziz ve hakim bir varlığın çekip çevirmesinden dolayı olmalıdır. Bunların değişmesinde de, varoluşunda da bulunan alamet gayet aşikardır. Ve sohbetimizin son ayeti kerimesi, Rabbimiz Teala Ra'd suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Ayette geçen yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, yani bitişik bölgeler vardır. Bu bölgelerden bazısı verimli olup bir takım bitkiler bitirirken, bazı bölgeler çorak olup hiçbir şey bitirmez. Bazı bölgelerin ürünü azdır, bazısı serttir. Bazı bölgelerin ürünü boldur, bazısı yumuşaktır. Bazı bölgeler ağaç yetiştirmeye değil, ziraate elverişliyken bazı bölgeler tersinedir. Şayet fiillerini mutlaka gerçekleştiren, son derece güçlü bir varlığın bunları öyle değil de böyle yapması tahsis olmamış olsaydı, bütün bu bölgeler toprak olmak hasebiyle aynı oldukları için böyle ayrı özelliklerde olmazlardı. Ayette geçen üzüm bağları, Arapların üzüme el-kerm yani cömert demeleri, üzümün meyvesinin çok oluşu, koparılmak için gayet aşağıda olması, dikeninin bulunmaması, üzerine çıkmanın kolay olması, yaş ve kuru olarak yenebilmesi sebebiyledir. Yine ayette geçen ekinler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Halanız hurmaya ikram edin. Çünkü hurma Adem'in yaratıldığı çamurun arta kalanından yaratılmıştır. Allah'a göre hiçbir ağaç İmran kızı Meryem'in altında doğum yaptığı ağaçtan daha değerli değildir. Doğum yapan hanımlarınıza taze hurma yedirin. Taze hurma yoksa kuru hurma yedirin. Mesudi'nin anlattığına göre Adem aleyhisselam cennetten üzerinde çeşitli meyveler bulunan 30 dalla beraber çıkmıştı. Bu meyvelerden 10 tanesi kabukludur. Bunlar ceviz, badem, fıstık, fındık, çam fıstığı, nar, turunçgiller, muz, haşhaş ve kestanedir. 10 tanesi kabuksuz fakat çekirdeklidir. Bunlar taze hurma, zeytin, kayısı, şeftali, erik, yaş üzüm, yaban eriği, kızılcık, köknar veya sedir ağacının meyvesi ile kirazdır. 10 tanesi ise hem kabuksuz hem de çekirdeksizdir. Bunlar elma, armut, ayva, incir, üzüm, turunç, harnup yani keçi boynuzu, kavun, karpuz, salatalık ve acurdur. Aşikardır ki bu rivayet, bütün bu yemişlerin yeryüzünde yaratılmış olmasına ters düşmez. Ayette geçen bunların hepsi, yani yeryüzünün bölgeleri, bahçeler, ekinler ve hurmalar bir su ile sulanır. Böyleyken yemişlerinde şekil, miktar, tat ve koku açısından onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. O yemişlerden siyah, beyaz, büyük, küçük, acı, tatlı, ekşi, kaliteli, kalitesiz olanlar vardır. İşte bu da hikmet sahibi bir yaratıcının varlığına ve kudretine dair delillerdendir. Çünkü kökleri ve büyümelerine tesir eden sebepler aynı olduğu halde, ağaçların farklı tür, şekil, renk ve tatta, kokuda ürünler vermesi, ancak kadiri mutlak, hür iradesiyle hareket eden bir zatın tahsisiyle olur. Çünkü ürünler su ve toprak sayesinde meydana gelmiş olsaydı, renk ve tat bakımından farklı olmamaları, aynı yerde ve aynı suyla yetişen aynı cins ürünler arasında da üstünlük olmaması gerekirdi. Kâşifî der ki, bu mesel Adem oğullarının meseli gibidir. Hepsinin babası bir olduğu halde renkleri, şekilleri, görünümleri ve sesleri farklıdır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. İşte bütün bu anlatılanlarda akıllarını kullanan ve onun verdiği hükümlere göre amel eden bir toplum için ibretler, apaçık delaletler vardır. Toprakla su arasında münasebet olmadığı halde, topraktan ve sudan çeşitli renk, tat ve kokularda meyveler yaratmaya güç yetiren, yeryüzünü su ile dirilten, yeryüzünü birbirine komşu kıtalar ve son derece güzel bahçeler şeklinde düzenleyen, ilk defa kendisinin yarattığı bu şeyleri elbette yeniden yaratmaya muktedirdir. Hatta tekrar yaratması ilk defa yaratmaya kıyasla çok daha basit ve kolaydır. İşte bütün bunlarda akıllarını kullanan, yani Kur'an'ın esrarını ve kendilerine seyr-i süluk yolunda kılavuzluk eden, Allah'a götüren, doğru yola ileten, ayetleri araştıran bir toplum için nice ibretler vardır diyor ve sözlerini tamamlıyor müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşuncaya kadar Rabbimiz Teala'nın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun efendim.